Lucien, Can Dündar, 29. ayrım. İbnü'l-Lemin Mahmud Kemal, tarihçi İsmail Hami Danişment ile eşi Nazan Hanım, Mithat Cemal, Şüküfe Nihal, Sami Paşazade Sezai, Florin Ali Nazım, Ahmet Reşit, İsmail Habib, Fazıl Ahmet, Necip Fazıl, Halit Ziya, Cenap Şehabettin, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Yunus Razi, Ali Ekrem, Bestekar Leyla Hanım, Übeydullah Efendi evin müdavimleri arasındaydı. Oturma düzeni önceden belliydi. Mesela Halit Ziya ile Cenap Şehabettin, Hamide en yakın koltuklarda otururlardı. Faruk Nafiz, Necip Fazıl gibi gençler kapıya yakın köşelerdeki iskemlelerde ağırlanırdı. Ama İbnü'l-Lemin Mahmud Kemal Bey gelirse o Hamid'in hemen karşısındaki en itibarlı koltuğa buyur edilirdi. Buna rağmen Hamid bu sohbette gençlerin bulunmasını çok arzu eder. Özellikle o vakit henüz 20'lerinde olan Necip Fazıl gelmezse o gelmeyince içim sıkılıyor diye dertlenirdi. Hamid çok konuşmaz, ziyaretçilerini dinler. Neşeli ise kısa nüktelerle karşılık verirdi. Siyasete bulaşmaz, ona ihtiyarlığını hatırlatacak hatıralardan hoşlanmaz, sadece laf edebiyattan açılınca canlanır, keyfi yerinde ise son şiirlerinden okur ya da bir misafirine okuturdu. O arada Lucien misafirlere bizzat yaptığı kekleri ikram eder, evdeki erkek hizmetçi de çay servisi yapardı. Herkese en fazla iki çay verilirken sadece İbnü'l-Lemin'e üçüncü çay da verilirdi. Ayrıca porselen çay fincanıyla kahve ikram edilirdi. Sami Paşazade Sezai ise önce kahve sonra çay içerdi. O erkek elinden bir şey almadığından çayını Lucien getirirdi. Sezai Bey ayrılırken Lucien'in onun koluna girmesi ve kapıya kadar geçirmesi adettendi. Bu da diğer davetlilere uygulanmayan bir istisnaydı. Davetliler gittikten sonra yine Lucien'le baş başa kalıyor. Bazı akşamlar maçkada yürüyüşe çıkıyor, geceleri ise satranç ve briç oynuyorlardı. Gazup bir şairin elemle yazdığı gibi. Bu bir maslahattır, meseledir. Olunmaz idare. O halde ne çare? Ya satranç veyahut o mahut briç. Demek önce hep, sonra hiç, hiç. Bu hiçlerden olsun geleydi gına. Düşündüm, pekala dedim ben buna. 162. 1928 İstanbul. Hamid edebiyat dergilerine sadeleşmiş bir dille eski coşkusu olmayan, feri sönmüş şiirler yazıyor. Bir yandan da hatıralarından sonra eserlerimi nasıl yazdım başlıklı bir makale ile adeta bir bilanço hazırlıyordu. Bu arada emekli maaşıyla geçiniyorlardı. 1928 yılında Gazi için çıkarılacak Türk'ün Altın Kitabı adlı iltifatname için Hamid'den de bir şiir istediler. Gazi başlıklı bir şiir yazdı. Bakiye-i vatan onun vediyâ-ı celâlidir. Alâim-i zafer onun dehasının zülâlidir. Semada gördüğün hilal zemine bir işareti, zemine ya da zamaneye tenevvürün beşerati, ziyâ-i Mustafa Kemal. Vatandan geri kalan onun yüceliğinin emanetidir. Zafer alametleri onun dehasının hoş gördükleridir. Gökte gördüğün hilal yere bir işareti, yere ya da zamanın insanlarına aydınlatma müjdesi. Mustafa Kemal Işığı. Bu mısralarda diğer şiirlerinin samimiyet ve içtenliğinden ziyade sipariş üzerine yazılmışlığın aleladeliği seziliyordu. Yine de Gazi Hamid'e yeni kapılar açtı. Şiirin yayımlanmasından bir ay sonra Hamid Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi tarafından kabul edildi. Bu dördüncü görüşmede İstanbul'dan mebus olma teklifi aldı, gururla kabul etti. Henüz çok partili seçim yoktu, o yüzden teklif almak seçilmek demekti. Nitekim Hamid 1929'daki ara seçimle İstanbul saylavı olarak meclise girdi. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'te mebus seçilmiş, itibarı iade edilmişti. O şimdi genç Cumhuriyet'in şair milletvekiliydi. 163. 1929 İstanbul. Haziran 1929 tarihli Resimli Ay dergisinde "Putları yıkıyoruz" başlıklı bir kampanya başlatıldı. Fikir dergide her gün 2 liraya 2000 kökü satır okumaya mecbur olan adamdan, yani musahhih düzeltmen Nazım Hikmet'ten çıkmıştı. Resimle Ay'ın "Eserlerinizi nasıl yazarsınız?" anketine ünlü yazarların verdiği cevaplara kızmıştı Nazım. Verilen karşılıkları okurken hemen karşısındaki masada oturan Sabiha Sertel'e "Bunların hangisi Milli Edip?" diye sormuştu. Kimi tek konu olarak dış alemi biliyor, kimi içinde yaşadığı burjuva çevresinin çürük tiplerini işliyor. "Bu memlekette halk yok mu? İşçi köylü yok mu? Gerçekleri görmek istemiyorlar. Bu putları yıkmak lazım." Derginin sahibi Zekeriya Sertel de bu fikre katılınca bir yazı serisi başladı. Dergiye göre serinin amacı kendimize put yapıp taptığımız kimseler üzerindeki mukaddes örtüyü kaldırmak ve Türk gençlerini yanlış putlara tapmaktan kurtarmaktı. Kampanyanın ilk hedefi şair-i azam Abdülhak Hamit'ti. "Putları yıkıyoruz, no 1. Abdülhak Hamit" başlıklı yazının girişine şairin çalışma masasında çekilmiş bir fotoğrafı üzeri kırmızı çarpı işaretiyle konmuştu. Altında Nazım Hikmet'in kaleminden çıkıp imzasız yayımlanan şu satırlar vardı: "Dahi azamın en kuvvetli yazısı başka bir dile çevirin. Bakın nasıl sırıtır. Başka bir dile değil, hatta bugün konuştuğumuz Türkçe'ye tercüme edin. Bakın dahinin dehası nasıl sabun köpüğü gibi dağılıveriyor. Abdülhak Hamit Beyefendi dahi azam değildir. Azamı bir tarafa bırakalım, dahi olma özelliğine bile sahip değildir. Dünyanın dahileri arasında Shakespeare, Corneille, Racine varken onların sesini taklit eden fakat bu sese yeni bir nota olsun ilave edemeyen Abdülhak Hamit Beyefendi yoktur. Eğer Hamit Bey içinde vaktiyle yaşadığı toplumsal dönüşüm devresinin şarka, Osmanlı İmparatorluğu'na has özelliklerini evrensel bir dille ifade edebilmiş olsaydı ve bunu o zamana kadar yapılanlardan daha başarıyla yapabilseydi, Dahiler Galerisi'nde bu isimde bir Osmanlı sanatkarı bulunabilirdi. Halbuki o bunu yapamadı. Hamit Bey devri için yeni, kuvvetli bir Osmanlı şairidir. İşte o kadar. Hamit'ten sonra yıkılacak putlar listesinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin, Hamdullah Supi, Ahmet Haşim, Halit Ziya, Yakup Kadri gibi devrin devleri vardı. Nazım hepsini birer birer tahtlarından indirmeye, edebiyat alanını yenilerin önünü tıkayan engellerden temizlemeye and içmiş gibiydi. Mensup olduğu milletin lisanında bir dönüm noktası teşkil etmeyen, o milletin büyük mücadelelerinin sesini duyuramayan, vaktiyle sarayın, hükümetin parasıyla sırma yakalılara yalakalık ve uşaklıkla geçinen burjuva edebiyatçıları teşhir edilecekti. Milli şair sayılan Mehmet Emin'i Türkçe yazmamakla, istibdata karşı susmakla suçluyor, Tevfik Fikret'e küçük burjuva münevveri diyor, Hamdullah Supi'yi zilli bir bebek diye aşağılıyor, Yakup Kadri için Karamaça Bey'i yazıyordu. Kampanya beklediği gibi edebiyat aleminde büyük bir infial ve tartışma yarattı. Hamdullah Supi küfürle karışık bir cevap verdi. Yakup Kadri kampanyayı harp yıllarında samanla karışık hamur yiyen neslin dejenere olmasıyla açıkladı. İkdam putları yıkma maskesi altında komünizm propagandası yapıldığını yazdı. Akşam konuyla ilgili bir ankete başladı. Resimli Ay hem milliyetçi gazetelerde yayımlanan karşı makaleler hem de derginin önünde yapılan gösterilerle protesto edildi. Hatta bir grup öfkeli üniversiteli derginin sahibi Sertel'in ofisini bastı. Sertel onları sakinleştirirken ortada komünizm meselesi yoktur. Eski ile yeninin mücadelesi vardır dedi. Hamit yıkılacak putlar listesinde bir numaradaydı. Ve ilk balyozu genç neslin en iddialı kalemi vurmuştu. Ne garip, o da vaktiyle kendisinden önceki mumyaları yıkarak gelmişti. Bugünün balyozlanan putlarından Yakup Kadri o günlerde Hamit için ne demişti? Ey mumyalar, kalkınız. Sizin çürüdüğünüz bu mahzenin içinde yeni bir adam doğdu. Açın kapıları, kaldırın şu ağır kapağı. Yeni adam bütün cihan önünde sizin trajedinizi tek başına oynayacak. Yeni adam o günden sonra hep hürmetle omuzları alınmış, nadiren eleştirildiğinde de kendisi aldırmamış, olgunlukla susmuş, hatta bazen hak verir görünmüştü. Eskimeden önce o da eskinin hücumuna uğramış, ancak mecbur kaldığında öfkesini manidar bir beyit ile ifade etmişti. Yayımı asmadan evvelce ben attım okumu. Bunu inkar ediyorlarsa yesinler bu şairin. Nokta nokta nokta. Bir başka seferinde bir şiirinde kullandığı nakafi kelimesinin dil kurallarına uygun olmadığını yazan muallim Naci'yi alaya almak için nakafi diye bir şiir yazmıştı. Evet, tarzı kadimi şiiri bozduk, her cümerc ettik. Nedir şiiri hakiki, safayı irfana derc ettik. Bu yolda nakdi vakti cemi kuvvet birle hac ettik. Bize gelmiş zira mesleki ecdat nakafi. Evet, eski tarz şiiri bozduk, alt üst ettik. Nedir gerçek şiir, kültür safhasına yazdık. Bu yolda vakit nakdini kuvvet toplayarak harcadık. Bize yetersiz gelmişti çünkü ataların tuttuğu yol. Kadim şiir tarzını bozup alt üst etmekle suçlanıyorlardı çünkü şiirin ataları onlara yetmiyordu. İlerlemenin kanunuydu bu. Bir devrin putlarını yıkıp çığır açan şair, zamanla kurduğu devrin sembolü halinde putlaşıyor ve onun putunu da, bayrağını da kendisinden devralan yenilikçi bir başka şair yıkıyordu. Benzerlikleri çoktu. Serbest nazmı ilk kez Nazım'ın tatbik ettiği söyleniyor. Bazıları ise Hamid'in Nesteren'de kullandığı serbest nazma yakın hece veznini hatırlatıyordu. İkisi de eserlerinde konuşma lisanına dönmüş, bir hikayeci edasına bürünmüştü. Şimdi genç olanı yaşlıyı yıkılması gereken bir put olarak görüyordu. Üstelik o genç Hamid'inkinden çok farklı, herkesin anlayacağı bir dille ve keskin bir kalemle yazıyordu. Kalbimizin ensesinde kıvrılan yağlı uzun saçlarımız yok. Güle, bülbüle, ruha, mehtaba falan filan karnımız tok ve şimdilik gönül işlerine vermiyoruz metelik. Diğer putlar öfkeyle ayağa kalkarken herkes şair-i azamın ne tepki vereceğini merak ediyordu. Hamid herkesi şaşırtan ama kendisine yaraşan bir hamle yaptı. Nazım'ı bir müddet sonra evine yemeğe davet etti. Şimdi şaşırma, bocalama sırası Nazım'daydı. Efsaneye göre tam da o aralar bir gece kapısını çalan Kadıköy karakolundan bir polis, uyku sersemi Nazım'a, Cumhur Reisi Hazretlerinin Dolmabahçe Sarayı'nda kendisini beklediğini söylemiş ve hemen giyinmesini istemişti. Çünkü o gece huzurda açılan şiir sohbetinde Nazım'ın adı asrın en büyük şairi olarak anılmış, Gazi de bu genç şairi merak edip sofrasına çağırmıştı. Lakin Nazım muhalifti. İçeriden yeni çıktığı ve yeniden girme ihtimali kuvvetli olduğu halde bu tür emirvakilere boyun eğmekten hoşlanmazdı. Gelen polise, ''Paşa'ya benden selam söyleyin.'' demişti. ''Ben deniz kızı Eftelya değilim.'' Söylenene bakılırsa bu tersleme Dolmabahçe'ye ulaştığında Gazi sinirlenmemiş, tersine ''Aferin çocuğa, işte şair böyle olur.'' diye takdir beyan etmişti. Nazım'ın cesur itirazının efsane gibi dillerde gezdiği günlerde Hamit'ten gelen yemek daveti yeni bir ret cevabıyla karşılaşacak sanıldı. Ama Nazım bu kez farklı tepki verdi. ''Mustafa Kemal'in davetini kabul etmedim ama bir şairinkini reddedemem.'' dedi. Ve Maçka Palas'a gelip Hamitlere misafir oldu. Kendisini kapıda Lucien karşıladı. Onu önce salona, sonra itina ile hazırladığı sofraya buyur etti. Gidenle gelenin tarihi buluşmasıydı bu. Hamit kendisine kafa tutan kabiliyetli gence anlayışla yaklaştı. ''Putları kırmakta haklısınız.'' dedi. ''Ben de edebiyat hayatına atıldığım zaman sizin gibi putlara savaş açmıştım. Divan edebiyatını yıktık. Tanzimat edebiyatını getirdik. Türk edebiyatında yeni hamleler yaptık. Biz onları yıktık, siz de bizi yıkacaksınız.'' Nazım hayretler içindeydi. Hamit ona yazmakta olduğu büyük piyesten parçalar okudu ama daha da etkileyici bir jest sıradaydı. Nazım'ın bir şiirini ezberden okudu. Nazım ezberinde Hamit'in tek şiirinin bile olmamasından utandı. Karşısındaki adamın devrilmesi gereken bir put değil, açık fikirli bir devrimci olduğuna inandı. Dönüşte merakla bekleyen arkadaşlarına ''Hamit büyük adam.'' dedi. ''Burjuva ama büyük şair, uzun boylu olduğu için redingotla adeta bir İngiliz lorduna benziyordu. Hele gözündeki monoklu ha düştü ha düşecek diye ödüm patlıyordu. Beni mükemmel bir salona götürdüler.'' Avizeler 14. Louis stili bir salon takımı. Kendimi sarayda sanıyordum. Bir sofra bir sofra, Londra'dan getirtilmiş İskoç viskileri, çeşitli içkiler. Masanın bir ucundan öbür ucuna kadar çeşitli mezeler. Ben sofrada mahcup bir çocuk gibiydim. Abdülhak Hamit sanat sohbeti açtı. Sanat tarihini, çeşitli edebiyat mekteplerini, şiirde, edebiyatta, tiyatroda meydana gelen değişmeleri öyle bir anlattı ki karşısında cehaletimi hissettim. Fakat ben de ona onun bilmediklerini, realist sanatı anlattım. Büyük bir ilgiyle dinledi. Toleransına hayran oldum. Oysa ben çetin tartışmalar yapacağız sanmıştım. Hamit hiç eskimeyen yenilikçiliğiyle en yenilerden daha yeni olmayı, her dem taze kalmayı başarmıştı. 27 yaşındaki Nazım ayrılırken hürmetle Hamit'in elini öptü. Öpmekle kalmadı, akşamda Orhan Selim imzasıyla Öptüğüm El başlıklı bir yazıda Hamit'i şimdi anlamaya başlıyorum. Onun yürek derisini yüzerek bu sert kabuğun içinde tutuşan alevle gözlerim yeni yeni kamaşıyor diye yazdı. Onu putlaştıranlarını eleştirmeye devam ederken, sona eren bir akşamın eşiğinde güneşlerin kızıllığı vurmuş bir kaya parçası gibi dimdik duran bu büyük delikanlıdan, bu ak saçlı büyük ustadan adeta özür diledi. 164. O da loş. Ak saçlı kocamış Ozan içine bir çocuk gibi gömüldüğü geniş büyük koltukta oturuyor. Lambanın ışığı omuzlarını yalayarak koltuğun üstünde duran sağ elini aydınlatmış. Mistisizmi seven bir yazıcı olsaydım derdim ki bu el ortaçağ boyacılarının karanlık kilise duvarlarına çizdikleri, başlarının çevresi ışıklı İsa erenlerinin yüzlerine benziyor. Bu benzetiş belki de bu elin çok ağrı, çok acı çekmişliğinden yana yakışık alırdı. Yoksa bu kocamış Ozan'ın elinin ağrı acı içinde yaratmasından gelen çizgilerini, başının çevresi ışıklı bir İsa erenin küskün sarı yüzünde bulmazsınız. Erenler varlığını sandıkları bir yaratanın kısır gölgeleridir. Bu el yaratandır. Ölü kımıldanmaz, sağır sözlerin yığını içinde dolaşarak, onlara dokunarak, onları canlandıran, boyayan, onlardan en işitilmemiş sesleri çıkaran biricik Tanrı adamın elidir bu. Erimiş bakır gibi kızgın kaynar duyguları, sözlerin potaları içine akıta akıta yanarak yontulmuş, incelmiş bir el. O da loş, ak saçlı Ozan, içine bir çocuk gibi gömüldüğü geniş koltuğun kolu üstüne sağ elini bırakmış. Lambanın ışığı omuzlarını yalayarak, yerle göğün bu en güzel verimini kocamış Ozan'ın elini aydınlatıyor. Ben ki el öpmemişim, eğildim, öptüm bu eli. Yaratanın yaratanını kendi kendimi öpmüş gibi oldum. Orhan Selim. 165. 27 Nisan 1930 Ankara. Ankara'da Türk Ocakları'nın 6. kurultayı toplanacaktı. Çalışmaları Gazi'de izlemeye gelecekti. Yeni mebus Abdülhak Hamit ve eşi Lucien de davetliydiler. Lucien seneler önce evlerini kiralamak niyetiyle geldiğinde bir kez tanışıp hayran kaldığı büyük kahramanla bu sefer bambaşka bir ortamda karşılaşacağı için heyecan içindeydi. Kurultayı izlediler. Türk Ocakları'nın genel başkanı Hamdullah Supi'nin konuşmasını dinlediler. Törenden sonra Gazi, Hamit ve Lucien'i sohbete çağırdı. Şair eşini Cumhur Reisi'ne gururla takdim etti. Lucien heyecandan titreyerek sıktı Mustafa Kemal Paşa'nın elini. İçki servisi ve diğer davetlilerin de katılımıyla sohbet genişledi. Hamit iki hafta evvel Darülbedai sanatkarlarının çiftlikte Gazi tarafından ağırlandıklarını işitmişti. Gazi orada elini öpmek isteyen tiyatro oyuncularına müsaade etmemiş, "Biz hepimiz mebus olabiliriz, vekil olabiliriz, hatta reis cumhur olabiliriz ama sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür" demişti. Hamit bu yüce gönüllülükten ötürü Gazi'ye takdir ve şükranlarını sundu. Sonra kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni belediye kanunundan açıldı söz. Afet Hanım, Türkiye'de kadın haklarının Avrupa'ya nispetle nasıl büyük ilerleme kaydettiğini anlattı. Gazi, Türk kadınlarının kültürünün yükseltilmesi, onlara erkeklere eşit haklar tanınması konusunda daha çok çalışılması gerektiğini söyledi. 29. ayrımın sonu sayfa 405, devamı 30. ayrımda.